Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her hafta olduğu gibi bu akşam da Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ediyorum, merhabalar.
Evet, yine gündemin önemli başlıklarını konuşacağız. Gazze birinci gündemimiz şüphesiz ve başlayan geçici de olsa bir ateşkes söz konusu, insani ara söz konusu ve peyderpey takas, rehine takasları da gerçekleşiyor. Bu konuya değineceğiz ama hocam öncelikle geçen hafta Cuma gününe bir dönmek istiyorum. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Geçen hafta Cuma günü de Almanya'daydı. Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Alman Başbakanı Şansölyesi Olaf Scholz'la görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme dünyanın gündemine de oturdu. Deyim yerindeyse ikinci One Minute hadisesi yaşandı. Başlıkları kullanıldı, ifadeleri, sözleri kullanıldı. Bu görüşme şöyle bir bakalım istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la ortak basın toplantısı yaptı. Normalde görüşme sonrası yapılır ama bu toplantı görüşme başlamadan önce gerçekleştirildi. Ve Olaf Scholz, Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu iddia etti. İsrail'i destekledi. İsrail'in yaptıklarının kendini savunma hakkı olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna sert bir şekilde karşılık verdi. Bizim Holokost geçmişimiz yok dedi. Bizim sırtımızda bu konuyla ilgili bir yük söz konusu değil dedi. Yine bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Alman gazeteci, sorular yöneltti. Erdoğan burada da ben bir Müslüman olarak orada camilerin, kiliselerin vurulmasından rahatsızım. Siz bir Hristiyan olarak rahatsız değil misiniz diye bir soru sordu. Ve sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıyı good evening, good night diyerek terk etti, ayrıldı oradan. Bu konuşmaya, bu görüşmeye, bu açıklamalara dikkat çekerek bu yaşananları siz nasıl okudunuz, nasıl değerlendirdiniz? Almanya'nın, Avrupa'nın göbeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan orada insanlık dersi verdi desek yeri midir? Buyurun hocam.
Elbette. One Minute hadisesinden sonra belki bu dünya tarihinde ve Sayın Erdoğan'ın bu siyasi yurt dışındaki bu çıkışlarında ikinci bir One Minute diyebiliriz. Şimdi Almanya'ya ziyaret yapılıyor ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı var. İsrail'in yaptığı katliamlar var. Türkiye bunu dünyada dile getiren ender ülkelerden biri. Ve ev sahibi olarak Alman Şansölyesi Başbakan Olaf Scholz daha ayaküstü İsrail'i adeta kutsayan, Hamas'ı terör örgütü olarak ilan eden ve Erdoğan'ın bütün argümanlarını da orada sıfırlayan bir beyanat verdi. Heh. Yani orada Sayın Cumhurbaşkanı herhangi bir şey söylemeden tepkisiz kalmış olsaydı, yani onu kabul etmiş olsaydı, o ziyaretin de oraya gitmenin de herhangi bir anlamı kalmayacaktı. Evet. Ama layık olanla layığını söylemek gerekir mucibince. O sözler sarf edildi. Bu medyada bir haftadır. Zaten bizim programın hemen sonraydı o, evet, o hadiselerin yaşanması. Şimdi harita üzerine baktığımızda Almanya, Japonya gibi ülkeler var. Ekonomik olarak da dünyada ilk beştedir bunlar. Yani gayri safi milli hasıla, üretim, ihracat, ithalat konusunda. Ancak bu ülkelerin bir devlet iradesinin olmadığını, bunlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra belli kaideler çerçevesinde oluşturulmuş siyasi yapılar olduğunu, Japonya ve Almanya'nın hala bir ordusunun olmadığını, evet, ve dış politikada Amerika'nın ve özellikle Yahudi lobisinin çizmiş olduğu çerçevede politika yapabildiğini bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Orada Holokost'la ilgili Sayın Erdoğan'ın söylediği bizim geçmişimizde yok. Çünkü biz Yahudilere hep geçmişimizde kucak açmışız. Evet. Almanlar da işte Yahudi soykırımı yaptı deniyor. Peki buradaki hassas ve can alıcı soru şu: Hitler bunu tek başına mı yaptı?
Evet.
Yani eğer yüz binlerce milyonlarca söylendiği gibi Yahudi gaz odalarında veyahut da insanlık dışı takım muamelelere tabi tutulup öldürüldü ise, bu bir soykırım ise, bunu Hitler tek başına mı yaptı? Sorunun ikinci aşaması, Gazze'de bugün bir katliam yapılırken, soykırım yapılırken, insanlık adına yüz kızartıcı vahşet yaşanırken, kadın, çocuk, 16-17 bin kişi katledilirken, Netanyahu bunu tek başına mı yapıyor?
Evet.
Demek ki Netanyahu'nun eli ne kadar kanlıysa, bugünkü İsrail askerlerinin ve ona destek veren İsrail parlamentosunun ve sivillerin de eli kanlıdır.
Evet.
Eğer Hitler ne kadar faşistse, ne kadar eli kanlı bir diktatörse, onun arkasındaki Gestapo ve onu destekleyen sivil Alman halkı da aynıydı. Peki Yahudilere soykırım uygulayan Almanlar mahallelerde onlara lağım faresi lakabını takan Hristiyan Batı, Hristiyanların peygamberi Hazreti İsa'yı çağırmaya gelen Yahudiler, fakat şu andaki İsrail Gazze'deki mazlum, mağdur Filistinlilere işkence yapıyor, zulüm yapıyor, evet, katliam yapıyor. Yani önce bu tarihi süreçteki tersliği ve absürtlüğü ortaya koymamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, Almanya'da elbette ki vicdan sahibi düşünen insanlar vardır. Ancak evet, büyük kitle medyanın da birazcık yönlendirmesiyle birlikte adeta şu anda Siyonistlerin, Yahudi lobisinin oradaki bir sözcüsü konumuna gelmiş. Bu biraz da yabancı ve İslam düşmanlığının da üzerine salça ve sos gibi eklenmesiyle durum maalesef bu muhaşede gelişiyor.
Evet. Orada bir başka ifade de Eurofighter konusunda bir tehdit söz konusuydu gazetecinin sorusunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan verirsiniz vermezsiniz dedi. Sadece siz üretmiyorsunuz. Bunu başka üreten ülkeler de var dedi. Oradan alırız dedi. Bu ifade de çarpıcıydı.
Türkiye'de biliyorsunuz savunma sanayi alanında gerek kamu gerek özel sektörde çok büyük atılımlar ve büyük yenilikler, inovasyon çalışmaları söz konusu. Türkiye'nin şu anda Kaan ismini verdiğimiz, evet, insansız savaş uçağı test sürüşünü tamamladı. Zaten İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız dünyada ilk üçe giriyor. Türkiye savaş uçağını da, yani şu anda Rusya'nın, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın elinde bulunmuş olduğu savaş uçağını da yapabilecek donanıma ve teknolojiye ulaştı. Fakat bunların testleri, patentinin alınması, seri üretime geçmesi ve 10-15 yıllık bir süreyi kapsadığı için Türkiye bu zaman zarfı içerisinde hava kuvvetlerinde bir boşluk olmaması açısından bu şekilde görüşmeler yapıyor. Ama şuna inanıyoruz ki eğer Türkiye'nin başına bir çorap örülmez, başına bir felaket gelmez, bu mevcut sistem çarklara dönerse 10-15 yıl sonra inşallah Türkiye savaş uçağı satın alan değil, bunu artık nasıl ki İHA SİHA'larda olduğu gibi yurt dışına pazarlayan bir ülke olma durumunda hızla ilerlediğinde burada sevindirici bir müjde olarak söyleyebiliriz.
Evet. Tabii bu görüşmenin gerçekleştiği gün Berlin'de muazzam bir kalabalıkta Filistin'i destekleyen bir gösteri gerçekleştirdi. Almanya'da bu tür bir gösterinin olması da önemliydi. Bir de bu toplantı sonrası Alman YouTuber'ların açıklamaları var hocam. İşte lider böyle olur şeklinde. Evet. Bize insanlığı öğretti şeklinde Olaf Scholz'dan utandıklarını ifade eden açıklamalar da dikkat çekti.
Avrupa'nın artık insan hakları, demokrasi gibi makyajının aslında sözden ibaret olduğu, evet, işin gerçek turnusol kağıdının işte Filistin topraklarında yaşandığını veyahut da Akdeniz'de mülteci mezarlığı olurken, yani orada insan haklarının ne kadar dikkate alındığını görüyoruz. Yani demek ki bir İngiliz, Fransız, Alman çocuğu ile Filistin'deki, Gazze'deki bir çocuğun aynı insan haklarına sahip olmadığını şu anda yaşayarak gördük. Srebrenica'da da bunu,
tabii,
90'lı evet, yıllarda yaşadık, gördük.
Avrupa'nın göbeğinde.
2023'te de şu an Filistin'de, Gazze'de görüyoruz. Batı her evet, zaman çifte standarttadır ve bu hiç değişmedi. Rahmetli Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi.
Evet, bu Batı'nın çifte standardını önümüzdeki dakikalarda da konuşacağız hocam. Evet hocam, devam ediyoruz medeniyet coğrafyamız programına. Az önce programımızın başında da ifade ettik. Günün, haftanın en önemli başlıklarından biri şüphesiz bugün başlayan ateşkes, geçici olsa da bir insani ara. Türkiye saatiyle 08'de başladı bu insani ara ve gün içerisinde takas gerçekleşti ve bu takas da, esir takası da günlere yayılmış vaziyette. Her gün esirler takas edilecek ve insani ara da uzamış olacak. 4 günlük bir insani ara bu. Ama maalesef yani bu esir takasının günlere yayılmasının esprisi de hocam, İsrail'in sözünde durmaması, ne yapacağının belli olmaması. Bu yüzden de işte bugün aynı zamanda sabah saatlerinde göç yolunda yine İsrail işgal askerleri Filistinlilere ateş açtı ve yine maalesef şehit olanlar var, yaralananlar var. Böylesine bir günde bile İsrail soykırımına, vahşetine, saldırılarına devam ediyor. Bu insani ateşkesi, 4 günlük arayı uzun vadede yayma çabaları gerçekleşebilir mi? Katar'dan yapılan açıklamada bunu kalıcı bir ateşkese dönüştürmek istiyoruz şeklinde bir ifade var. Bunun için de görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Bu arayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve kalıcı hale gelebilir mi sizce?
İsterseniz tarihten bir örnek vererek bu ateşkesin nereye evrileceği konusunda fikir olması bakımından. Malumunuz Bosna'da yıllarca sürdü bu iç savaş.
Evet.
Ve keskin nişancılar adeta insanları keklik avlar gibi vuruyorlar, öldürüyorlar. Srebrenica katliamı oldu. Fakat Batı bunu seyretti. Ne zaman ki Müslümanlar toparlandılar, Türkiye dahil olmak üzere İslam ülkelerinden oraya gönüllü savaşçılar gitti. Artık onlar kendi altyapılarını kurdular ve Sırplara karşı başa baş, dişe diş, hatta alan kazanmaya başladıklarında Amerika masayı kurdu. Dayton Barış Anlaşması imzalandı ve şu ana kadar devam ediyor 95'ten bu yana. Şimdi Filistin hadisesine de gelirsek, İsrail'in galebe çaldığı, İsrail'in üstün olduğu ve zamanın İsrail'e yazdığı her hadisede Batı üç maymun oynamaya devam edecektir.
Barışa yer yoktur.
Bu beş günlük süre içerisinde İsrail ne yapacaktır? Kendi lojistiğini tamamlayacaktır. Hı-hı. Oradaki eksik kalan mühimmatlarını falan yedekleyecektir. Vesaire işte Gazze'nin refah kapısından da insani bir takım yardımların girmesi de dünya medyasında dünyanın biraz gönlüne su serpme açısından önemli olabilir. Fakat burada benim başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Gazze'yi İsrailliler, o Gazze şeridini ikiye böldüler. Hı-hı. Ve kuzeyi yoğun bir bombardıman altına alarak işte başta Şifa Hastanesi olmak üzere birçok sağlık komplekslerini işlevsiz hale getirdiler. Ve orada sivil insanların için yaşanmaz hale gelmesini istediler. 1 milyona yakın insan da zaten 2 milyon 300 bin olan Gazze şeridindeki toplam nüfusun 1 milyona yakını güneye doğru göç etmek zorunda kaldılar. Ama hali hazırda 300 bin civarında hala biz burada öleceğiz ama gitmeyeceğiz diye direnen ve mevcut konumunu koruyan sivil halk var. Ve İsrail şu ana kadar kırsal bölgelerde tarım alanları, bağları, bahçeleri falan ele geçirdi. Bir takım işte hastaneleri. Ama Gazze şehir merkezine henüz giremedi. Bak tekrar ediyorum. Yaklaşık 50 gün oldu.
Evet.
Amerika ve bütün Batı dünyasının medya desteği, sermaye desteği, silah desteği, havadan uydu ve haberleşme desteği iletişimine rağmen Gazze şehir merkezine giremedi.
Evet.
Halbuki İsrail 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda 6 günde sınırlarını 3,5 kat genişletmişti. Doğu Kudüs'ü, Şeria Nehri'ne kadar olan Batı Şeria'yı, şu anda Gazze Mısır toprağıydı. Suriye'den Golan Tepelerini işgal etti. Ama aradan bunca zaman geçmesine rağmen bir şehir merkezine giremiyor. Çünkü yer altındaki tünellerde ne olup bittiğini hala çözebilmiş değiller. İsrail ve Batı dünyası için en önemli parametrelerden biri can kaybıdır. Yani kendi canları çok kıymetlidir. Zaten ebterleşmişler, bir çocuk iki çocuk yapıyor Batı dünyasında. Hı hı. Dolayısıyla bugün Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda diye gözümüzde büyütüyoruz ama bunlar bir kara savaşına giremezler. Hem korkaktırlar hem ebterdirler.
Evet.
Ve dolayısıyla İsrail şu anda Merkava tankları deniyor. Dünyanın en son sistem tankları. Evet. Bak, Gazze sokaklarında tahrip ediliyor. Ve tünellere girmeye herhangi bir İsrail askeri henüz daha cesaret edebilmiş değil. Ve Hamas'ın yetkilisi Ebu Beyden'in söylediğine göre biz daha %80 cephanemiz var. Daha uzun süre dayanabiliriz diyor. Eğer söyledikleri gibi o tünellerdeki Kassam Tugayları bir iki ay bu şekilde dayanabilme gücü gösterirlerse bu İsrail ekonomisini de bitirir. İsrail'in dünya kamuoyundaki itibarını ve bu ambargolara psikolojik üstünlükte. Buradaki esas olan dayanma gücüdür. Tabii ki bu arada siviller ölüyor, can kaybı oluyor. Bir de şöyle düşünmek lazım. Biz İslam kaynaklarına baksak, Kur'an'a, sünnete, Siyer-i Nebiye ve Hazreti Peygamber'in hayatından bugüne kadar yaşanmışlara baktığımızda acaba Gazze'dekilerin durumu mu yoksa diğer Arap ülkeleri, Türkiye ve dünyadakilerin durumu mu bir Müslümanın veya Kur'an'ın tarif ettiği hayata daha çok uyuyor?
Evet.
Burası önemli. Veya münafığın tarifine kim uyuyor? Zalimin, kafirin tanımına kim uyuyor? Kur'an'ı terminolojiye baktığımızda inanın dünya genelinde şu anda mümin tanımına en çok uyan Gazze'li o mazlum, mağdur insanlar.
Tam buradan devam edelim o zaman hocam. Şöyle bir durum var. Elinde şehit olmuş minicik yavrusu bir baba. Ama nasıl bir tevekkül içinde, nasıl bir şükür halinde, isyan yok. Zerre bir karşı duruş yok. Tam bir teslimiyetle. Feda olsun diyor. Rabbim sana hediye olsun diyor. Ve bu halde dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Herkes buna şahit oluyor. Ve bu yaşananlardan da Batı toplumu değişmeye başlıyor. Diyorlar ki ya nasıl bir tevekkül bu, nasıl bir iman? Bu iman karşısında, bu duruş karşısında Kur'an siparişleri vermeye başlıyorlar. Kur'an okumaya başlıyorlar. Müslüman olanlar var. Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı araştıranlar var. Ve Batı'dan bir yükseliş başlıyor desek yerinde midir hocam? Bunlara şimdi, şahit oldunuz mu siz de?
Şimdi elbette ki şimdi İslam tarihinden yine bir kesit sunmak istiyorum. Bir kadın profili düşünün. Savaşta eşini, kardeşini ve çocuğunu kaybediyor. Bakınız bir kadın için eşi, kardeşi ve çocuğu birden fazla.
Evet.
Sorduğu ilk şey Resulullah nasıl?
Hayatta.
O hayatta mı? Şimdi bakıyorsunuz Gazze'de çocuklarını, ailesini, bütün yakınlarını kaybetmiş, hiçbir zaman Hamas'ı suçlamıyorlar.
Evet.
Eğer zerre kadar böyle işte bunların yüzünden başımıza bu geldi filan denseydi bütün dünya medyası ona teşne olurdu. Ama öyle bir şikayet söz konusu değil. Biz zaten yavaş yavaş ölüyorduk diyorlar.
Evet.
Yani dünyanın görmek istemediği en önemli belki de nokta bu. Sanki Filistinliler bir eli yağda bir eli balda yaşıyorlardı da rahatlık battı gittiler. İsrail'de terörist eylem yaptılar. İsrail'de bunlara haddini bildiriyormuş gibi dünyada böyle bir
algı var.
Algı operasyonu söz konusu. Ya bu insanlar zaten günde birkaç saat elektrikle, karadan, denizden, havadan, ablukayla zaten o bölgeyi terk ettikleri zaman tekrar gelemiyorlardı. Veya Batı Şeria'da keyfi olarak evleri yıkılıyor, evlerinden atılıyorlar. Ve 1967'den bugüne kadar topraklarının %80'ine el konulmuş bir Batı Şeria. Bakın Gazze'den bahsetmiyorum. Nablus, Ramallah, Cenin, El Halil bölgesinde.
Hamas yok orada.
Orada Hamas yok. Orada El Fetih var. Mahmud Abbas yönetimi
gayet
var.
Gayet de güzel geçiniyorlar.
İsrail'e tıpkı Arap liderler gibi iyi geçinmenin yollarını arıyor. Ama orada da İsrail durmuyor. Çünkü onların yapısı buna müsait değil. Çünkü öldüreceksin diyor. Bakınız, bebekleri, kadınları, çocukları öldüreceksin diyor. Yani bu şekilde bir öğretinin olduğu sapkın bir yapı söz konusu karşımızda. İnsanlık tarihi boyunca niçin Babililer, Asurlar, Romalılar tarihte 3 defa bunları kökten sürgün ettiler? Çünkü tırnakları biraz yere değince, birazcık palazlanınca hep yapmışlar bunu ve şu anda da yapıyorlar. Bunların anladığı yegane şey güçtür. Yani şu anda Hamas'ın o yer altındaki direnişçileri, belki Hizbullah da güneyden, Lübnan üzerinden bir cephe açmış olsaydı İsrail'i biraz daha sıkıştırabilirdi. Ancak maalesef 1979 İran devriminden beri İran'ın bloke edilen paraları, İran-Irak savaşından sonra çeşitli bahanelerle Batı bankalarında bloke edilmiş 7 milyar doları bu Gazze olayları başlayınca Amerika serbest bıraktı. İran'a sesini çıkarma dedi. Yani dünyada sessiz sedası, yani mesela Husiler üzerinden Yemen'den bir füze gönderiyorlar. Bu da Zevahir'i kurtarma operasyonu. Çünkü Yemenlere, Filistinlere o demir kubbe dediğimiz hadise uzun menzilli füzelerin gelişine karşı konuşlanmıştı. Onların havada imha edilmesi gayet daha kolaydır, basittir. Dolayısıyla Yemen'den gelebilecek herhangi bir füze saldırısının İsrail devleti halkı için herhangi bir risk oluşmadığını onlar da biliyorlar. Bu sadece İran'ın imajını kurtarmaya yönelik bir durumdur ve İran bu olayda çok kötü bir sınav verdi. Bunu da dipnot olarak düşmekte fayda var.
Evet, belirtelim. Hocam bir ara verelim. Aranın akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam edeceğiz. Önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla stüdyomuzda birlikteliğimize devam ediyoruz. İlk bölümde Batı'da yaşanan bu uyanışı konuştuk hocamla. Şimdi yine önemli bir konu, demokrat batının, insan hakları savunucusu batının, basın özgürlüğünü her daim öne çıkaran batının bir başka ikiyüzlülüğünü konuşmak istiyoruz. Hocam geçen gün Fransız televizyonunda İsrail sözcüsü, İsrail ordu sözcüsü yayındaydı. Bir kez İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı. Tabii olay burada kalmadı. O spiker işinden oldu, kovuldu. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi kaç örnek var? Belki siz de vermek istersiniz. Bir başka hadise de, onu da hemen belirtelim. AB Yüksek Komiseri Borrell El Cezira televizyonundaydı. Orada spiker şunu sordu. Hamas'ın yaptığı nedir? Bir terör saldırısı mıdır dedi. Evet dedi, bu bir terör saldırısı şeklinde Borrell ifadesini kullandı. Sonrasında da peki İsrail'in yaptıkları konusunda neler söylersiniz dedi. Bir soykırım mıdır? Ben bir avukat değilim dedi. Ve onların yaptığı, insan kendilerini savunmak ifadesini kullandı. Borrell'in bu çifte standardını da spiker yüzüne vurdu. Böylesine yaşanan birçok hadise var. Batı ne kadar özgür, ne kadar özgürlüğe önem veriyor, basın hürriyetine önem veriyor. Buradan devam edelim.
Şimdi Amerika'dan başlayalım, Batı'nın daha batısından. Evet. Amerika'da en prestijli üniversitelerden biridir Harvard Üniversitesi. Harvard'da iki akademisyen, bunlar Yahudi asıllı akademisyenler, diyorlar ki İsrail'in yapmış olduğu bu rigid politikalar aslında dünya genelinde Yahudilere zarar veriyor.
Evet.
Yani bu içeriden gelen bir tepki. Ardından öyle tepkilerle karşılaşılıyor ki bu demeç üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde her yıl sözleşmeli olarak çalışır akademisyenler. Bir sonraki yıl bu insanlar sözleşme imzalayacak bir üniversite bulamıyorlar kendilerine.
Evet.
Yani siz Yahudi bile olsanız İsrail aleyhinde, yani bu İsrail'in yaptıkları, bu daha Gazze olaylarıyla ilgili değil, önceki hadiselerden bahsediyorum. Bu İsrail'in yapmış olduğu bu pervasız hareketler dünya genelinde Yahudilere zarar veriyor dediği için Amerika'da iş bulamıyor bu insanlar. Hangi üniversiteye gitse çeşitli bahanelerle
alınmıyorlar.
Veya siz Filistin'i, Hamas'ı destekleyen yahut da İsrail aleyhinde bir beyanatta bulunan herhangi bir yönetmen, film artisti, medyada görev yapan biriyseniz Amerika'da aç kalırsınız. İş bulamazsınız.
Hani özgürlük?
Hani özgürlük? Yani bu Almanya'ya da, yani şimdi bunlar insan hakları, demokrasi diyorlar ya, gizli bir el bütün kapıları kapatıyor size. Yani bunlar medyayı tek ellerine almışlar. Sermayeyi tek ellerine almışlar. Hatta deniyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail lobisinin veya Yahudi lobisinin istemediği bir kişi asla ne kongreye ne senatoya seçilebilir. Yani diyelim ki İbrahim Emre olarak siz hayatınızın bir döneminde Yahudiler aleyhinde bir beyanatınız var. Adamlar size işaret koymuş. Diyor ki tamam, seni seçtirmeyiz diyor. Öylesine medya bombardımanı. Harvard'da yine bir gösteri olmuş Filistinler lehine. Bunları destekleyen kişilerin hepsini fişliyorlar. Diyorlar ki bunlar artık bizim şirketlerimizde çalışamazlar. Yani bu kadar katı ve bu kadar tarafgirler. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Batı'nın yani Amerika böyle, Almanya farklı mı, Fransa farklı mı? Hayır. Yani kısaca siz Batı kamuoyunda Siyonizmin aleyhinde bunların yaptıklarını, bakın gerçekleri söylemiş olsanız dahi isminizin üstü çiziliyor ve bir daha onların şirketlerinde veyahut da stüdyolarında asla iş bulamıyorsunuz.
Elon Musk, X'in eski Twitter'ın sahibi, patronu, ona soruluyor. Yani bu söylemlerinize devam edecek misiniz? Her geçen gün para kaybediyorsunuz. Dedi ki ne pahasına olursa olsun doğruları söylemeye devam edeceğim, ama öylesine bir baskı var ki şimdi İsrail'e ziyaret gerçekleştirmek zorunda kalıyor aynı Elon Musk ve işte hem İsrail'e hem de Kızıl Haç'a para yardımında bulunma zorunda hissediyor kendini, çünkü baskı o kadar fazla. Bir işte X'in patronu olsanız da durum bu
maalesef. Yani Kennedy bir tek bu Yahudi lobisiyle işbirliği yapmamıştı Amerika'da. Katolik kökenliydi. Suikastla öldürdüler. Evet. Katili de hala bulunamadı. Yani Amerika gibi bir ülkede siz devlet başkanını suikastla öldürüyorsunuz ve aile meçhul oluyor. Yani bunların ellerinin nerelere kadar uzandığını anlamak açısından bir örnekleme yapalım.
Evet. Tabii bu çifte standart, bu ikiyüzlülük saymakla bitmez hocam. İşte dizi oyuncuları Filistin'e destek verdiği için oyuncu kadrosundan çıkarılıyor. Modellerle anlaşmalar sonra erdiriliyor.
Ama bizim TRT benzer uygulamayı yapmıyor. Yapmaya kalktığında herkes ayağa kalkıyor. Yani şu anda İsrail'e güzellemeler yapan birçok kişi hala bizim TRT'nin çeşitli fonlarından faydalanarak program yapıyorlar.
Maalesef bizde de böyle bir sıkıntı var.
Dikkat etmek gerekiyor.
Şimdi Birleşmiş Milletler'in düştüğü duruma da bir temas edelim hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta söylüyor, dünya beşten büyüktür diyor. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması vardı. Hani hatırlarsınız, işte ilk bu Gazze'ye saldırılar başladığı dönemde BM Genel Sekreteri Guterres Refah sınır kapısında kala kalmıştı. İçeriye alınmadı, içeri giremedi. Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri olduğu halde. Hoş, Birleşmiş Milletler'in hastaneleri, okulları, her şey bombalanıyor. Sesleri çıkmıyor ama BM Genel Sekreteri'nin o haline dikkat çekerek BM'nin vuruşturulup atıldığının resmidir dedi Numan Kurtulmuş. Bu konuda yani hep böyle mi devam edecek bu sistem? Hiçbir şey yapılamıyor, üstüne hakarete uğratılıyor ve küçük düşürülüyor. Koskoca Birleşmiş Milletler, bu konuda neler söylersiniz hocam?
Şimdi Birleşmiş Milletler'in artık o efsanevi koskoca özellikleri Guterres'in Refah sınır kapısında bekletilmesiyle zaten ne olduğu ortaya çıktı. Evet. Yani bütün dünyayı temsil eden Yani bir kişi kriz noktasından içeri alınmıyor. Bunu bir kenara not edelim. Eğer yeni bir dünya kurulması isteniyorsa başta bu beşli çetenin dışında olduğu, yani dünya beş ülkeden ibaret, hani Sayın Erdoğan dünya beşten büyüktür dendi ama şu andaki hadisede dünya birden küçüktür. Yani evet, Amerika veto ediyor, herkes orada seyrediyor. O halde yeni bir dünya kurmanın, yani Hindistan'ın, Brezilya'nın, Türkiye'nin, Pakistan'ın, bütün İslam ülkelerinin, evet, Afrika ülkelerinin ve BM'nin Güvenlik Konseyi'ndeki o daimi 5 üyesinin dışında kalan ülkelerin de içinde yer aldığı yeni bir dünya düzeninin kurulup bu beşli çetenin daha sonra isterse gelip eşit şartlarda oraya dahil olabileceği yeni bir dünya düzeni kurmak gerekir. Yoksa hiç kimse elindeki bu yetkiyi, evet, bilerek bırakmak istemiyor ve bu böyle de bu dünya kilitleniyor. Bakın işte Ukrayna'da Rusya işgal hareketi yaptı. Birleşmiş Milletler karar almak istiyor. Rusya veto ediyor. Doğu Türkistan'da Çin yapmadığı zulüm bırakmıyor. Bazı insaf sahibi ülkeler Türkiye dahil teklif hazırlamaya çalışıyor. Çin veto ediyor. Dolayısıyla dünyada sadece ve sadece bu beşli çetenin ve Siyonistlerin menfaatine dokunmayan noktalarda, evet, işte diyelim ki Libya'da bir kaos var. Afrika ülkesinde bir kaos var. Bunun için geliyorlar, toplanıyorlar. Herkes kendi menfaatleri muhacesinde kararlar alıyor. Onun dışında kendilerine dokunan bir noktada veto ediliyor ve dünyada hukuk tanımazlığın en, evet, dik alasının yaşandığı yer aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir.
Birleşmiş Milletler kararlarının hiçbirini uygulamayan bir terör devleti İsrail söz konusu hocam. Evet.
1967'den bugün hiçbir kararı uygulamamış.
Evet. Peki şöyle devam edelim. İsrail yaptıklarından dolayı hesap verebilecek mi? Bu konuyla ilgili İstanbul 2. Barosu bir hazırlık içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'le birlikte Lahey'e gittiler. Orada İsrail'in yaptıklarının bir savaş suçu olduğunu kanıtlamak için ve İsrail'i yargılatmak için suç duyurusunda bulundular, başvuru yaptılar. Bunun dışında daha birçok dünyanın farklı yerlerinden avukat, hukukçu, vicdan taşıyan insan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail'in yargılanması için başvuruda bulundu. Putin'i yargılayan ve yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi acaba Netanyahu için de böyle bir karar çıkartabilir mi hocam? Buradan devam edelim.
Çıkaramaz çünkü bugün NATO'nun da, Dünya Sağlık Örgütü'nün de, Uluslararası Adalet Divanı'nın da, işte aklınıza gelebilecek bütün o örgütleri alt alta sayın, birçoğunun finansmanını bunlar yapıyorlar.
Evet.
Yani diyorlar ki eğer siz bu konuda bir karar çıkarırsanız bundan sonra elektrik su faturalarınızı bile ödeyemezsiniz. Maalesef durum bu. Yani adamlar bu tür organizasyonları önce fonlamışlar. Bu hoşuna gidiyor insanların. Onun için para alan emir dağılıyor. Ve maalesef bu tür organizasyonların parasını bunlar veriyorlar.
Maalesef. Ama inşallah duamız o, yaptıkları yanına kar kalmasın ve bir şekilde öbür dünyada hesabını verecekler ama bu dünyada
dünya
da
düzeni, yeni bir yapılanma, evet, yani bunlardan nemalanmadan bir karar veren bir mekanizma kurmadan, maalesef, bunlardan medet ummak tıpkı o Karabağ sorununda Minsk üçlüsünden medet ummak gibi. Yani Rusya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri 30 yıl boyunca Karabağ'da güya sorun çözeceklerdi. Tam tersine havanda su dövdüler. Evet. Ne oldu? Türkiye ve Azerbaycan gitti, yumruğu vurdular, güçle çıkardılar. İsrail'de de olması gereken budur. Aksi takdirde söylenen her şey askıda kalmaya mahkumdur maalesef.
Peki hocam. Devam edelim. Hollanda'da seçim yapıldı bu hafta ve seçimin galibi birinci sırada sandığı göğüsleyen isim ırkçı, İslam düşmanı, aşırı sağcı Geert Wilders oldu hocam. Tabii koalisyon kurup kuramayacak mı, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hollanda'da bu aşırı sağın yükselişi, Geert Wilders'ın sandıktan birinci çıkması Avrupa'yı nasıl etkiler, Müslümanları nasıl etkiler? Hoş, Hollanda resmi kanalına verdiği mülakatta Wilders biraz söylemlerini yumuşatır gibi olmuş ama sizin düşünceleriniz nedir? Buradan devam edelim.
Şimdi isterseniz Hollanda'yı birkaç cümleyle programımızın formatına uygun olarak tanıtalım. Ondan sonra bugüne gelelim. Hollandalılara biz Osmanlı döneminde felemenkler diyor idik. Dünya ticaretinde çok önemli yerleri vardır bunların. Evet. Fatih döneminde Venedik ve Cenevizler'deydi bu dünya ticaretinin ve paranın merkezi. Daha sonra bu felemenklere geçti. 16. 17. yüzyılda 300 yılı aşkın bir süre Endonezya'yı, yani bugün dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi dediğimiz 270 milyonluk ülkeyi 3-4 asır sömürgeleştirmiş bir ülkedir Hollanda. Ve Protestan kökenlilerdir çoğunluğu. Ve Hollanda bu ticareti sayesinde de şu anda Türkiye'de en çok yatırım yapan, bakın şimdi sanki Katarlılar Türkiye'yi de şunu satın aldı, Suudular geldi falan filan deniyor ama Türkiye'de en fazla yatırım yapan ve en fazla firması olan ülkenin Hollanda olduğunu ve Hollanda sadece Türkiye'de değil dünyada birçok ülkede de, yani 40 bin kilometre karelik bir yüz ölçümü var. Şu an Kasım 2023 itibariyle 17 milyon 967 bin, yani 18 milyona yakın da bir nüfus sayısına sahip bir ülke. Hollanda parayı, ticareti, sermayeyi kullanabilen bir ülke olduğu için tarih boyunca da o bölge, Amsterdam, Rotterdam limanının olduğu bölgeler hep yoğun nüfuslu, Avrupa'nın, dünyanın hep yoğun nüfuslu merkezlerinden biri olmuştur ve tarih boyunca da göç alan bir yer olmuştur burası. Şu an Hollanda nüfusunun %75'i felemenklerden oluşurken %25 yabancı var. Yani birinci not olarak şunu düşelim. Yani ülke nüfusunun %25'i yabancılardan oluşuyor. Bu yabancılar içerisinde de felemenklerden sonra ikinci grubu %3 ile Türkler oluşturuyor. Türkler, ardından işte Faslılar, Surinam eski bir sömürgesi, Hollanda Antilleri, Aruba ve Endonezya başta olmak üzere, şu an Suriyeliler de filan gitti. Yani %25'lik bir yabancı nüfus kitlesi var. İkinci bir özelliği, Hollanda'da gençlerin önemli bir kısmı uyuşturucu bağımlısı. O kadar çok yaygın ki artık herkes kendi balkonlarında satmamak kaydıyla uyuşturucuyu üretip kullanmaları serbest. Ve nüfusun önemli bir kısmı da LGBT, yani erkek erkeğe, kadın kadına evliliğin, yani bu tür sapkınlığında zirvede olduğu bir ülke. Çünkü bunlar parayı yüzyıllar öncesinden bulmuşlar. Yani bunlar da böyle geçim sıkıntısı, parasızlık vesaire öyle bir dertleri olmayan bir ülke. Şimdi bir taraftan bu uyuşturucu bağımlılığı ve LGBT neticesinde normalde bir Protestan ülke olmasına rağmen programa gelmeden kayıtlara baktım. 2022 yılı verilerine göre Hollanda'da şu anda nüfusun %55.4'ü herhangi bir dine inanmadığını belirtiyor. %55.4'ü. Hristiyanların oranı sadece %37.5 ve bunun da %19.8'i yaklaşık 20'si Katolik. Yani 14.4 Protestan, %3.3 de diğer Protestan mezheplerine mensup. Yani kısaca 37.5'u Hristiyan mezheplerine mensup, %55.4'ü hiçbir dine mensup olmayan ve resmi kayıtlara göre %5.5 olmuş Müslümanların oranı. Fakat bu %7-8 civarında söyleyebiliriz. Bunun her geçen yıl arttığını. Yani bir 20 yıl öncesine göre baktığımızda, 2000 yılına göre değerlendirdiğimizde Müslümanların oranı 2 kata yakın oransal olarak artarken buna karşılık Hristiyanlık yarı yarıya azalmış. Bunun yerine dinsiz, ateist, LGBT savunucusu bir nüfus kitlesi oluşmuş. Ve bu insanlar ki bizim 30 yaş altı gençliğimizi şöyle bir göz önüne alalım. Orada da benzer durumlar söz konusu. Bunlar alt sınıf işlerde çalışmak istemiyorlar.
Evet.
Hep böyle üst sınıf.
Beyaz yakalı.
Beyaz yakalı olmak istiyorlar. Zaten babadan dededen hazır bir şeyler de var. Harcayacak paralar var. Artı ülkenin de %25'i yabancı olduğu için bu kadar yabancıyı görmek istemiyoruz diyorlar. Bakın bizde de bunlar yavaş yavaş olmaya başladı. Yani adam çöp toplamıyor. Ahırda çalışmıyor. Alt sınıf işlerin hiçbirini yapmıyor. Bunu yabancılar yapıyor. Fakat yabancılar da gitsin diyen ve bu yabancılar gitsin söylemini söyleyenler maalesef popüler oluyorlar. İşte bizde bu Zafer Partisi'de bir parti vardı.
Evet,
bu Ümit Özdağ'ın. Adamın tek yaptığı şey yabancı düşmanlığıydı. Yani hatır sayılır bir oy aldılar.
Evet.
İşte bunun Hollanda'da çok daha ileri versiyon olduğunu düşünelim. Yani Hollanda açısından şunu söyleyebiliriz. Ekonomik olarak bakınız. Sermaye birikimi olarak. Yani bu insanlar denizin seviyesinin altındaki toprakları kanallar açarak tarıma kazandırmışlar. Polderleri. Avrupa'nın adeta bir süpermarketi gibi. Bugün Almanya başta olmak üzere birçok ülkenin o manav reyonunda gördüğünüz sebze meyve Hollanda'da üretilir.
Evet.
Bir tek çiçek ihracatı birçok ülkenin şeyi kadar vardır.
Evet.
Gayri safi milli hasılası kadar. Yani bir kurulmuş bir ekonomik bir düzen var. Ne kadar mükemmel bir ekonomik bir düzeni varsa o kadar da bozulmuş bir gençlik, ifsad olmuş bir nüfus ahlakı söz konusu var. Ahlaken de. Ve bu insanlar yabancı düşmanlığı yaparken bu enteresan bir figürdür bu
Geert Wilders.
İsrail'de kalmış bir süre. Enteresandır. Arjantin'de yeni seçilen devlet başkanının da İsrail'le bir bağlantısı var. Hı-hı. Yahudi ve Siyonistlerle. Ve bu insanların birdenbire parlatılıp birinci parti olması, hükümet ortağı olması da yine düşündürücü bir şey. Burada Siyonist medyanın tıpkı işte Zelenski gibi bir komedyenin Ukrayna'dan
aynı
devlet başkanlığına
Yahudi
getirilmesi gibi. Yani artık işte Yahudi olması veyahut da Yahudi hayranı olması, Siyonistler zaten Yahudi olmayanlardan seçiliyor çoğu. Yani diyelim ki adam Yahudi bir anneden değilse Yahudi olamıyor ama siz Mason, Bilderberg ve benzeri localardan yetişerek Siyonist olabiliyorsunuz. Yani o şeyi benimseyebiliyorsunuz. Ve bugün ırkçı, faşist ve İslam düşmanı ne kadar lider varsa bir bakıyorsunuz bu Siyonistlerin bunları bir şekilde hayatlarının bir bölümünde fonladıklarını ve bunlarla yolların kesiştiğini görüyorsunuz. Bu da hayra alamet bir durum değildir. Yani Arjantinlere, Hollandalara, İsraillere bakıyorsunuz. Bunlar arasında bir kişisel bağlamda bir bağ olduğunu görüyorsunuz maalesef.
Evet, Arjantin demişken hemen ona da değinelim. İlk resmi ziyaretimi İsrail'e yapacağım diyen bir aday %55 ile Arjantin'de seçimi kazandı. Amerikan yanlısı aynı zamanda işte özgürlükçü geçiniyor ama bir taraftan da aşırı sağcı. Brezilya'da daha önce farklı oyunlar oynanmıştı. Arjantin'de de şimdi farklı bir oyun mu söz konusu diye sorabiliriz hocam.
Şimdi bakınız bu küresel sermaye ve ekip Chavez'i hiç sevmedi.
Evet.
Venezuela'da adamlar dünyanın en büyük petrol rezervinin üzerine otururlardı. Dünyayı dar ettiler o insana.
Evet.
Brezilya'da Lula da Silva'yı
olimpiyat
yani adamı götürme sebeplerine bakın. Ülkede olimpiyatlar düzenlenecek. Stadyumlar yapılmış. Gençlere fiştekliyorlar. Diyorlar ki siz iş bulamazken, ekmek bulamazken bunlar milyon dolarları işte spor komplekslerine yatırdılar. İşte yolsuzluk yapıyorlar, hırsızlık yapıyorlar. Devirdiler. Batı yanlısı birini getirdiler ve ülke ekonomisi o kadar berbat oldu ki de en sonunda tekrar ikinci bir defa Silva gelmiş oldu.
Evet.
Ve bugün şunu İddia edebiliriz, kesin söyleyebiliriz. Yani Brezilya'da, Venezuela'da, Latin Amerika'da öyle vicdan sahibi liderler, siyaset adamları, devlet adamları var ki şu Arap dünyasında Filistin'e gösterdiği aymazlığa karşılık onlardan çok gür insanlık adına ses evet. çıktığını görebiliyoruz. Demek ki insanlık kıtalar ötesinde de olsa kendini evet. gösteriyor.
Kolombiya Devlet Başkanı mesela.
Bugün evet. Kolombiya'da, Brezilya'da, hı-hı. Venezuela'da, Ürdün'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da görülenin çok çok üzerinde bir Filistin hassasiyetinin olduğunu söyleyebiliriz liderler ve yöneticiler bazında.
Evet. Hocam devam edelim. Azerbaycan, Ermenistan arasında önümüzdeki günlerde sınırların belirlenmesi noktasında bir görüşme gerçekleşecek. Buradan ne anlıyoruz? Ermenistan artık tamamen teslim olmuş diyebilir miyiz? Buyurun hocam.
Şimdi Ermenistan uzunca bir zamandır gelgitler yaşayan bir ülke. Şöyle ki ta 1828 Türkmençay Anlaşması'yla birlikte yani Aras Nehri'nin kuzeyinde kalan o tarihi Azerbaycan evet. toprakları Rus Çarlığı'nın yönetimine girmesinden bu yana Ermeniler Rusların şemsiyesi altında zaten Ortodoks Hristiyan olmaları sebebiyle Güney Kafkasya'da doğal olarak bir Rus müttefiki şeklinde bir 150 yıl geçirdi Ermenistan. Ancak son dönemlerde Türkiye'nin gerek Rusya ile ilişkilerinin belli bir düzeye gelmiş olması, gerekse Ermeni diasporasının yani bugün Fransa, Amerika Birleşik Devletleri'nde olan diasporanın Rusya'nın tekelinden çıkararak Ermenilerin hamiline soyunması, hatta bu Karabağ Savaşı başlangıcı öncesinde Ermenistan'ın saldırgan tavırlarının altında yatan gerçek de odur. Bu nedenle Ermenistan içerisindeki gerek kamuoyunda gerek yurt dışı dış politikalarında bir savrulma söz konusu. Yani Ruslarla bir kısmı birlikte evet. olalım derken bir kısmı Fransa ve Amerika menşeli Batı diasporasının etkisinde kaldı. Bunun neticesinde de Rusya Ermenilere bir ceza kesti. Yani şöyle evet. ki yani siz sizi burada devlet haline getiren yani Osmanlı coğrafyasından ve İran coğrafyasından Ermenileri toplayıp getiren tarihi Revan Hanlığı'nın olduğu yerde bugünkü Ermenistan'ı Erivan merkezli kuran Rusya'dır. Yani onları devletleştiren demografik olarak bir araya getiren Rusya'dır ama bunlar Rusya'ya karşı evet. soğuk davranınca Rusya biraz bir adım geri çekilince bunlar biraz sahipsiz kaldılar. O Ermeni diasporası da gereken istedikleri yardımı gösteremeyince işte Türkiye'nin de desteğiyle 1. Karabağ Savaşı'nda 7 rayon kurtarıldı. En son geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonlarla da Hankendi, Hocalı ve çevredeki kasabalardaki o dağlık Karabağ özerk bölgesinin yapısı statüsü sonlandırılarak o 100 bin civarındaki Ermeni önemli bir kısmı Ermenistan'a gitti. Orada kalanlara da dedi size Azerbaycan vatandaşlığı verilecek. Böylece Karabağ sorunu çözülmüş oldu.
Evet.
Ama silah zoruyla çözüldü. Ardından Ermenistan'a dendi ki bu Zengezur koridoru meselesi tıpkı Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattında olduğu gibi mesela Ermenistan hem Azerbaycan hem Türkiye ile bu Karabağ işgalinden dolayı bu sınır kapıları kapandığı için daha uzun bir güzergah olan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Tanap boru hattı hep Gürcistan üzerinden geldi ve bu işin kaymağını Gürcistan yedi. Ermenistan ekonomik olarak iflasın eşiğine düştü. Şu an elektrik ihtiyacını çok eski bir teknolojiye sahip olan Metsamur nükleer santralından elde ediliyor ki Kuzey Anadolu fay üzerinde şu an buradan söylüyorum çevrecilere yani en ufak bir deprem olsa orada bir nükleer sızıntı olsa Bakü'den tutun Malatya'ya kadar yani o bölgede Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesindeki insanlar büyük tehdit altındadır. Nükleer reaktör bu yani sonuçta. Elektriğini oradan karşılıyor ve ekonomik olarak bir iflasın eşiğindedir. 3 milyon nüfusu var. 1 milyon da yurt dışında Ermeni nüfus yaşıyor Rusya başta olmak üzere. Oradan gelen dövizlerle ülke ayakta durmaya evet. çalışıyor. Ve sorunuzun cevabına gelecek olursak bu Ermenistan artık yavaş yavaş şu noktaya geldi. Türkiye ve Azerbaycan'la bir barış anlaşması imzalayarak bu Zengezur koridoru Ermenistan topraklarında içinden geçerse, buradan da kendine bir ekonomik pay çıkabileceğini, ticaretinin canlanabileceğini, insanların iş bulabileceğini görmeye başladı. Aksi takdirde bu güzergah daha güneyden İran üzerinden giderse, bu işin kaymağını İran yiyecek. Ermenistan izole edildiğiyle kalacak ve Türkiye de İran'a bir noktada muhtaç hale gelecek. Bu nedenle İran Ermenistan'ı destekliyor, gaz veriyor. Diyor ki işte olumsuzluklar çıkar. Yani evet, bu koridorun geçmesini Ermenistan engellerse İran'dan geçecek. Bunu da bazı akıllı Ermeni dış politikacılar görüyor. Yani buna karşı çıkmanın bize ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak bir getirisi olmadığını, 30 yıldır aynı şeyi yapıyoruz, aynı sonucu alıyoruz. Bu bize işsizlik olarak, ekonomik çöküntü olarak geri dönüyor. Bize yardım vaat eden diasporanın da istediğimiz yardımı yapmadığını görüyoruz diyorlar. Bu nedenle de Ermenistan'da aklı selim galip gelirse, bir barış anlaşması imzalanırsa, kazan kazan politikasıyla Türkiye'nin Ermenistan'la olan sınır kapıları da açılır. Zaten kaçak yolla Türkiye'de şu anda 50 binin üzerinde Ermeniler buradaki, evet, bizim Ermeni vatandaşlarımızın iş yerlerinde, evlerinde falan çalışıyorlar. Türkiye devleti bunlara da aslında tolerans gösteriyor. Evet, İnşallah evet, bir barış anlaşması imzalanır. Kazan kazan politikasıyla birlikte Türkiye'nin Kafkasya ve Türkistan'la olan güzergahı üzerinde en kısa, en kestirme ve en rantabl yoldur Zengezur koridoru. Bunda demir yolu, hızlı demir yolu ve karayolu bağlantısı yapılır diye ümit ediyoruz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızı bu konuyla noktalamış olduk. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.